Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyomuzda Hasbihal programımızı dinliyorsunuz. Ben Deniz Turulan Şen, Yusuf Goncagül dostumla beraber sunduğumuz Hasbihal programımızda bu hafta Sadaka Taşı Derneği Başkanı Kemal Özdal Beyefendi'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, bugün Sadaka Taşı Derneği'nin faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Birçok ülkede, özellikle de ülkemizde hayır faaliyetlerinde bulunuyor derneğimiz. Sadaka Taşı'na gelmeden önce başkanımızı bir tanıyalım isterim. Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz de tanımak isterler sizi, Kemal Bey. Şöyle kısaca bir tanısak sizi.
Çok teşekkür ediyorum. Değerli Erkam Radyosu dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. İsmim Kemal Özdal, 1974 İstanbul doğumluyum. Aslen Sivaslıyım. Doğuma büyüme Üsküdarlıyım. Üsküdar'da mukim olan bir radyoda yayında bulunmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Erkam Radyo'yu ve camiasını çok eski tanıyoruz. Allah hayırlı hizmetlerinde inşallah daim eylesin. Evet. Bu vesileyle Üsküdar'da genel merkezi bulunan Sadaka Taşı Derneğimizin de başkanlık görevini 2010 yılında
kurulan derneğimiz. Komşuyuz aslında, değil mi? Çok yakın aramız.
Evet, komşuyuz aynı zamanda. Bu da ayrıca mutluluk verici. Eyvallah. Teşekkür ediyorum.
Eyvallah Kemal abi. Sizi tanıdığımıza çok memnun olduk.
Allah razı olsun.
Peki Sadaka Taşı Derneği'ni birazcık tanısak. İsmiyle müsemma bir dernek herhalde. Eskiden bu sadaka taşları vardı. Onlardan esinlenerek muhtemelen ismini koydunuz. Evet. Dinleyenlerimiz Sadaka Taşı'nın isim hikayesini ve muhtevasını da sizden öğrense.
Evet. Aslında bizim insani yardım organizasyonları içerisinde geçmişimiz çok eski. Hamdolsun. Ta liseli yıllarımızda 1990 yıllarında Bosna'da başlayan savaşla birlikte biz bu çalışmaların içerisinde öğrenciyken ondan sonraki süreçlerde hamdolsun Rabbim lütfetti ve bulunduk. Arkadaşlarımızla birlikte birçok organizasyona dahil olduk.
Milli Gençlik Vakfı aracılığıydı herhalde.
Milli Gençlik Vakfı olsun, diğer kurumlarımız olsun. Bu vesileyle bir dönem bu yardım çalışmaları içerisindeyken sadaka taşlarıyla ilgili bir proje aslında arkadaşlarımızla birlikte hazırladık ve bununla ilgili bir dizi seminer, etkinlik vesaire düzenlemeyi ümit ediyorduk. Ancak büyüklerimizle yaptığımız istişare sonucunda sadaka taşı geçmişte bizim ecdadımızın ta Osmanlı döneminde daha çok yaygın olmasına rağmen geçmişi Selçuklu dönemine kadar uzanan köklü bir tarihi medeniyeti olan çok önemli bir yardımlaşma, dayanışma aracı ve çok önemli bir miras. Ecdadımız alan eli hicaptan, veren eli gurur ve riyadan koruma ilkesini esas alarak bu zihniyet üzerine inşa ettiği, aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da sağ elin verdiğini sol elin görmemesi ilkesini esas almış ve böyle bir yardımlaşma aracını ihya etmiş. Sadaka taşları bildiğiniz gibi geçmişte özellikle camilerin girişlerinde, çeşmelerin önlerinde, hastane ve şifahane gibi yerlerin hemen yanı başlarında, köprü geçiş güzergahları ve insanların çokça kullanmış olduğu bir takım noktalara konuşlandırılmış, konumlandırılmış. Böylelikle bu noktalardan geçen hali vakti yerinde olan insanlar bu sadaka taşlarının üzerlerine sadakalarını bırakırlarmış. Aynı noktalardan ihtiyaç sahibi olan kişiler de geçerlerken bu taşların üzerinden sadece ihtiyaçları kadar olanı alırlarmış. Bu çok enteresan bir şey. Kimi zaman böyle konuşurken gündeme geliyor. Nasıl oluyor da böyle bir davranış içerisinde bulunabiliyor o dönemdeki insanlar? Biz de diyoruz ki o dönemde böyle naif, zarif bir uygulamayı düşünüp hayata geçiren o günkü anlayış aynı zamanda alan insanların da bu davranışı, bu uygulamayı suistimal etmeyecek kültür, anlayış ve şuuru da onlara vermiş olmalılar ki bu güzel uygulama o gün içerisinde, o günkü şartlarda en iyi şekilde hayata geçirilmiş. Hatta bu vesile ile bu uygulamayı duyan ünlü bir Fransız seyyah, bazı rivayetler var değişik kitaplarda. Sadaka taşlarının olduğu noktalardan bir tanesine gelmiş ve kimi rivayetlere göre bir hafta, kimi rivayetlere göre birkaç gün bu sadaka taşlarındaki hareketliliği gözlemlemiş. ve sadaka taşlarının üzerine veya kenarlarına, sadece sadaka taşlarının üzerine sadaka mahiyetinde paralar değil, onun yanı başlarına, işte bizim bugünkü dönem dönem gündemimize gelen, bazı yerlerde de hala uygulana gelen askıda ekmek gibi veya işte kullanılmayan kıyafetler işte bir noktaya bırakılıyor, ihtiyaç sahipleri alıyor. Bunun gibi bir işlevi de aynı zamanda yerine getiriyormuş. Aslında Osmanlı'da iffet ve utancından dolayı fakirliğini gizleyenler, vakar ve onurlarından dolayı ihtiyaçlarını hiç kimselere açamayanlar için sadaka taşları, işte bu onların gururunun incinmemesini ve onları istemek durumunda bırakmamak için uygulana gelmiş, yapıla gelmiş çok önemli bir organizasyon aslında. Çok önemli bir çalışma. Bu sadaka taşlarının bu mantığından, bu kültüründen, bu inancından etkilenerek arkadaşlarımızla birlikte bu projeyi bir organizasyona, bir kuruluşa, bugünkü şartlarda bir yardım derneğine çevirme konusunda karar verdik ve hamdolsun 2010 yılında Sadaka Taşı Derneğimizi kurmuş olduk.
Elhamdülillah. Yani ne kadar büyük bir incelik değil mi abi? Şimdi siz anlattınız. Yani Fransız'ı bile imrendirecek tabir yerindeyse. Hakikaten büyük bir incelik, büyük bir nitelik. Bunlardan da ziyade büyük bir insanlık örneği yani. Bizim ecdadımızın yaptığı bu sadaka taşları ve yine aynı şekilde askıda ekmek projeleri veya giyilmeyen kıyafetlerin aynı şekilde sadaka taşlarının civarlarında paylaşılması. Bu işte sadaka ve zekattan daha ziyade, hani bunları veren elden daha ziyade, muhtemelen biraz önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi vakar sahibi insanların,
evet,
işte halini, yanındaki belki zengin bir arkadaşı var ama ona bile açamayacak kadar gurur sahibi bir insanın oradan o ihtiyacı kadar, bir de ihtiyacı kadar olanı alması.
Evet.
Yani. Bu da önemli. Çok önemli yani. İhtiyacı kadar olanı alması.
Rencide etmemek onları, istemek durumunda bırakmamak, şahsiyetlerini zedelememek. Bunlar çok ince. Bunlara bugünkü şartlarda bizim de en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi aslında. Tabii biz işte hemen önümüzde de var yaptığımız faaliyetleri anlatmak, hı-hı, amacıyla bunları işte bir takım görsel baskılara, yayınlara çeviriyoruz. Sosyal medyada birçok içerik kullanıyoruz. Kimi zaman bunlardan kaçınmaya çalışsak da bazen böyle bu ruhun dışına çıkılabiliyor ama bunu değerli dinleyicilerimiz, bizi takip edenler şöyle düşünsünler. Malum yaşadığımız şartlar içerisinde biraz güvenilirliği adeta koruyabilmek, onu yansıtabilmek amacıyla bir de çoğu yerden, mesela birazdan belki konuşacağız, Doğu Guta'dan işte bombardıman altında, abluka altında, içeride elektriğin olmadığı, internet erişiminin çok kolay olmadığı, baskı işte bir takım bizim materyallerimizin çok rahat basılamadığı, böyle bir yerden de görüntü çıkartırken de artık gelen görüntüyle idare etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla burada bazen böyle çok istenmeyen, hoş olmayan, işte bu ruha çok yatkın olmayan şeyler de olabiliyor. Ama bunları tamamen güvenlikle ilgili yapılan çalışmaları bir anlamda teşvik olarak düşünülebilir. Bunlara da biz dikkat etmeye çalışıyoruz.
Eyvallah abi. Hakikaten sadaka taşlarına, sadaka taşlarından daha ziyade o şuura çok ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah hem sadaka taşlarının sayısını artırsın.
Amin.
Yani bu manada hayır kuruluşlarından bahsediyorum sadaka taşları derken. Ve o şuurdaki insanları, o eski ruh dediğimiz o insanların şuurunu bizlere tekrar kazandırsın.
Amin.
Zaten günümüzün sorunu kalifiye insan sorunu. Osman Efendi, Osmanlı Topbaşıcı Efendi çokça bahsediyor. Kalifiye insanın varsa galipsin, yoksa mağlupsun diyor.
Evet, kesinlikle.
İnşallah galiplerden olabilme niyazıyla İnşallah. Diyelim. Eyvallah abi. Peki Sadaka Taşı Derneği şu anda neler yapıyor hali hazırda?
Evet.
Desem böyle hani o şema çizilir ya, işte şu faaliyetler, bu faaliyetler diye.
Evet. Derneğimiz 2010 yılında kuruldu. 7 yıllık bir faaliyet dönemini geride bıraktık. 2018 yılındayız. Hamdolsun bugüne kadar başta Türkiye olmak üzere, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü hem Sadaka Taşı hem diğer bütün yardım kuruluşlarımızla alakalı sadece yurt dışında, işte kriz bölgelerinde çalışıyoruz gibi bir algı var. Bu doğru değil. Hem Sadaka Taşı'nın hem de diğer yardım kuruluşlarımızın Türkiye'nin içerisinde çok etkili ve yoğun faaliyetleri olduğunu söylemek istiyorum. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın 30 ülkesinde Sadaka Taşı Derneği Ramazan ve Kurban organizasyonundan eğitim çalışmalarına kadar, su kuyusu çalışmalarından yetim organizasyonlarına, yetim destekleme ve yetimhaneler açma çalışmalarına kadar birçok bölgede yaşanan acil durum diye ifade ettiğimiz kriz bölgelerinde, Suriye gibi, Arakan gibi, işte Filistin gibi, Kudüs gibi bölgelerde düzenli bir şekilde kriz bölgelerinde yapmış olduğu acil yardımlar çerçevesindeki çalışmalarla birlikte, bunun yanında kalıcı projeler olarak nitelediğimiz yetimhanelerimiz, Kur'an kurslarımız, camilerimiz, okullarımız, sağlık polikliniklerimiz, ki inşallah önümüzdeki hafta Burkina Faso'da bir sağlık polikliniği açılışı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 510 bin TL'ye mal olan ve hiçbir sağlık hizmetinin verilmediği bir bölgede inşallah bu sağlık polikliniğinin açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Bütün
en
bu
çok ihtiyaç değil mi orada bu tarz poliklinikler, hastaneler, bu tarz şeyleri?
Evet.
Hakikaten ciddi manada ihtiyaç var orada.
Evet, özellikle Afrika bölgesinde çok sayıda sağlık sorunları var zaten. İnşallah süremiz oldukça, gündeme geldikçe onları da konuşmaya gayret ederiz.
İnşallah.
Bu vesileyle birçok alanda bir insani yardım kuruluşunun yaptığı tüm faaliyetleri gerçekleştirebilen hamdolsun bir organizasyonuz. Tabii bu çalışmaların içerisinde artık diğer faaliyetlerimiz, işte Ramazan kurban organizasyonlarıydı, su kuyularıydı, katarak ameliyatlarıydı, işte yetim destekleme çalışmaları vesaire, bunlar artık bizim standart haline gelmiş faaliyetlerimiz. Bunun ötesinde sürekli kendini geliştiren, daha çok ihtisaslaşmaya dönük belli faaliyet alanlarında yoğunlaşmış ve bu konularda uzmanlık alanı olarak kendisine belli alanları belirlemiş bir kurumsal bir yapılaşma, bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu anlamda Sadaka Taşı Derneği örneğin Lübnan'da gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışan, işte Ramazan kurban organizasyonundan tutun kış yardımlarına, oradaki yetimlerin desteklenmesine ve aynı zamanda mülteci kampların içerisindeki en büyük problemlerden bir tanesi olan eğitim organizasyonlarına, çalışmalarına destek veriyor ve bölgeyi çok iyi bilen bir kurum. Bunun gibi işte Balkanlar'da Bulgaristan'da, Kafkaslar'da Abhazya'da, onun dışında Uzak Doğu'da Vietnam'da gibi bölgelerde kendine özgü özel bir takım organizasyonlar, bir takım çalışmalar içerisinde düzenli faaliyetler olarak bunları gerçekleştiriyoruz. Bunlardan en önemlileri eğitim çalışması. Dünyanın neresine giderseniz gidin, tabii bütün bu rutin devam eden çalışmaların yanında insani yardım organizasyonları, dernekleri, kurumları, her neyse, artık daha çok kalkınmaya yönelik bölgedeki insanların sağlıktan tutun da diğer bütün ihtiyaçlara kadar, tarım bunun içerisine dahil, bütün alanlarla ilgili bu anlamda oradaki insanları geliştiren eğitime dönük faaliyetlere önem veriyoruz kurum olarak, Sadaka Taşı Derneği olarak. Bu anlamda geçtiğimiz bir yıl içerisinde çok önemli projelere imza attığımızı ifade etmek istiyorum. Örneğin hemen önümüzde de duruyor, Tanzanya, Zanzibar Adası'nda neredeyse tamamı Müslüman olan Afrika'daki birkaç ülkeden bir tanesi. Burada bir 15 Temmuz Şehitleri Külliyesi projesi gerçekleştirdik. 2,5 milyon hatta 3 milyon lira civarında bir maliyeti olan bir proje. Bizim anlayacağımız ifadeyle bir İmam Hatip Lisesi projesi bu. Yatılı olarak öğrencilerin içerisinde kalacağı 120 tane öğrenci, bunlardan 60 tanesi yatılı, içerisinde camisi olan, yemekhanesi olan, yatakhanesi olan, etüt merkezleri olan, oyun sahaları olan bir proje. Bu projede aynı zamanda bu okula giden çocuklar hafızlık eğitimini de alacaklar. Zira bu bölgede hafızlık eğitimi çok yaygın. Dolayısıyla bir kültür haline gelmiş, bir ilim, yani hafızlık ilmi merkezi haline gelmiş. Bu bölgede böyle bir ekstra eğitim de veriliyor. Bunun yanında Lübnan'da geçtiğimiz aylar içerisinde bir yine anaokulu açılışı gerçekleştirdik. Lübnan'a müsaadenizle bir iki cümleyle değinmek istiyorum.
Tabii,
çok uzatmadan.
Estağfurullah.
Lübnan, Orta Doğu'nun en önemli ülkelerinden bir tanesi. En çok sorunlu, problemi olan ülkelerden bir tanesi. Lübnan, Filistin işgal edilmesiyle, 1948 yılında işgal edilmesiyle birlikte en fazla Filistinli mülteciyi ağırlayan ülkelerden bir tanesi. Hali hazırda Lübnan'ın 4-5 milyon civarında bir nüfusu olduğu tahmin ediliyor. Bunların 500 bini 12 ayrı mülteci kampında yaşayan Filistinlilerden oluşuyor. Ve hala onlara bir statü, bir kimlik verilmemiş. Bu insanlar mülteci kamplarında bir gün Filistin'e geri dönmek umuduyla yaşamak durumunda kalan artık dördüncü kuşak yetişmiş orada yaşayan insanlardan oluşuyor.
Hala aynı bölgelerde.
Evet, bir mülteci kampı düşünün. İşte Suriye'deki kampları daha çok gözümüzün önünde evet. bulunduralım. Filistin'de yani Lübnan'daki Filistinlilerin yaşadığı mülteci kampının Suriye'deki çadır kentlerden tek farkı betonarme olması. Yani ne bir altyapı hizmeti var, ne bir işte diğer anlamda herhangi bir elektrik olsun, su olsun, onun dışında eğitim çalışmalarıyla alakalı 500 bin mültecinin eğitim sorumluluğu Birleşmiş Milletler'e verilmiş durumda. Birleşmiş Milletler de bugünkü şartlarda sadece %1'ine ancak hitap edebiliyor. Geriye kalan %99'luk eğitim yaşına gelmiş çocukların eğitim ihtiyaçları tamamen gönüllü kuruluşlar tarafından verilmeye gayret ediliyor. Yani Lübnan'da yaşayan bir Filistinli mülteci çocuk Lübnan'daki resmi okullardan eğitim hizmeti alamıyor. Veya herhangi bir Filistinli Lübnan'daki resmi bir yerde işçi olarak çalışamıyor. Peki herhangi bir mülk edinme hakları yok.
Peki bunları çözmek için Lübnan yönetimi hiçbir çabada bulunmamış mı yoksa bulunmak istemiyor mu aslında?
Lübnan kendi içerisinde tezatları olan, kendi içerisinde çok ciddi problemleri olan bir ülke zaten. Bu problemlerin içerisinde Filistinli mülteciler de en önemli sorunlardan bir tanesi.
Yani aslında bakıldığı zaman işte kapılar açılmış, o zulümden bir şekilde onları kurtarmak için bir çaba gösterilmiş. Fakat hani bunun biz mesela şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Okullar açmaya çalışıyoruz ona kendi içerimizde. Ne bileyim onları da kazandırmak istiyoruz aslında.
Evet.
Belki de bugün Afrin'e girme sebeplerimizden bir tanesi bu. Onlara kesinlikle. Bir yer açmak, onlara güvenli bir bölge oluşturmak. Sadece Türkiye'deki Suriyelilere değil. Yine Suriye'de güvensiz olan terör bölgesinde yaşayan Suriyelilere de güvenli bölge oluşturmak için çaba sarf ederken Lübnan sadece kapıları açtı. Evet onları ölümden kurtardı. Başka bir çaba da bulunmadı mı? Yoksa bulunamıyor mu yani alternatif?
Bulunamıyor üretim. Diyelim. Aslında yani Lübnan'daki şartları iyi niyetli olarak değerlendirmek lazım.
Hüsnü zan edelim.
Hüsnü zan ediyoruz ama oradaki demografik yapıyı göz önünde bulundurduğumuzda şimdi Lübnan nüfusunun ortalama tahmini rakamlar veriyorum. %30 civarında bir Sünni nüfus olduğu düşünülüyor. %30 civarında bir Şii nüfus olduğu düşünülüyor. Bunun dışında yine %30 civarında Hristiyan bir gayrimüslim bir kitlenin olduğu varsayılıyor. Geriye kalan %10 da zaten değişik görüşlere, inançlara mensup olmakla birlikte daha çok geldikleri köken itibariyle değerlendiriliyor. İşte Dürziler var, Ermeniler var, Maruniler var vesaire vesaire. Dolayısıyla böyle demografik yapıyı kökten değiştirecek olan bir potansiyeli var oradaki 500 bin kişinin. Yani 4 milyon 5 milyon gibi bir yerde %10 bir değişiklikle tamamen bütün Lübnan'daki sistemi alt üst edecek bir durum söz konusu. Böyle bir
birazcık
gerekçeleri var.
Bosna'yı andırdı bana bu yaptığınız şey. Orada da Hırvatlar var, Sırplar var ve Bosnalı Müslüman
evet.
kardeşlerimiz var. Birazcık
doğru.
Oraya andırdı.
Doğru, yakın aslında oradaki sistemle. Tabii bir taraftan da Lübnan'ın bulunmuş olduğu konum itibariyle Suriye Savaşı'ndaki işte hem coğrafi olarak hem de siyasi olarak olayın içerisindeki bulunduğu şekliyle oradaki şartları biraz daha zorlaştırıyor. Arkasından Suriye Savaşı ile birlikte gelen yine 3 milyona yakın Suriyeli mülteci ile birlikte içerideki nüfusun artması ve oradaki dengelerin yeniden değişmesiyle birlikte oradaki sıkıntılar devam ediyor velhasılı. Biz de Sadaka Taşı Derneği olarak buradaki eğitim problemlerine bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla başkent Beyrut'ta bulunan Lübnan'daki en büyük Filistinli mülteci kamplarından bir tanesi Aynel Hilve mülteci kampındaki Suriye Savaşı'ndan önce 20 bin civarında insan var iken Suriye'den gelen mültecilerle birlikte, özellikle Suriye'de yaşayan Filistinli mültecilerle birlikte buradaki sayı, sadece bu kamptaki sayı 35 bine yükselmiş durumda. Yani 4 metrekareye bir tane insan eski rakamlara göre düşerken şu anda ortalama 4 metrekareye 2 tane insan düşüyor. Dolayısıyla burada biz Filistinli çocukların eğitim alabileceği 4 kattan oluşan 200 tane çocuğumuzun ücretsiz bir şekilde bizim yaptırmış olduğumuz mülteci kampın içerisinde eski bir binayı yıkıp yeniden yapmak suretiyle yaklaşık 1,5 milyon TL'ye mal olan bir anaokulu projesi gerçekleştirmiş olduk.
Elhamdülillah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyomuzda hasbihalimize kulak veriyorsunuz. Bugün Sadaka Taşı Derneği'ni, Kemal Özdal Beyefendi'yi, derneğimizin başkanını stüdyomuzda ağırlıyoruz. Yardım faaliyetleri üzerine konuşuyoruz. Aslında genel anlamıyla Müslümanların sıkıntılarına nasıl derman olabileceğimizi tartışıyoruz beraber. Sizler de bu hasbihale kulak veriyorsunuz. Bir eser arası vereceğiz. Ardından hasbihalimiz kaldığı yerden devam edecek. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyomuzda hasbihal programımızı dinliyorsunuz. Programımız bugün Sadaka Taşı Derneği Başkanı Kemal Özdal Bey ile beraber. hasbihalimize kulak veriyorsunuz şu anda. Sadaka Taşı Derneği'nden bahsettik. Hangi hizmetlerde bulunuyor, neler yapar, hangi faaliyetlerde bulunur, bunları konuştuk. Şimdi birazcık da hangi bölgelerde daha çok aktifler, onlara değinmek istiyorum açıkçası. Şu anda güncel bölgeler dediğimiz hizmet alanlarınız nerelerdir abi? Nerelerde faaliyette bulunuyorsunuz?
Evet, öncelikle kış mevsimini yaşıyoruz. Kış aylarındayız. Dolayısıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında, özellikle mültecilerin yaşamış olduğu kamplarda gerçekten zorlu şartlarla hayata tutunmaya çalışıyor oradaki kardeşlerimiz. Başta belirttiğimiz gibi biz birçok alanda faaliyette Türkiye'deki kardeşlerimizi de çok önemsiyoruz. Böylelikle bu yıl kış organizasyonlarımızı Türkiye'den başlattık ve Türkiye'de birçok ilimizde yaklaşık 2000 çocuğumuza kışlık hediyeler ulaştırdık. İşte klasik kışlık yardımları içerisinde, destekleri içerisinde ayakkabılar, montlar, atkı bereler ve kazak gibi ihtiyaç olan kıyafetleri birçok ilimizde dağıtmış olduk. Bununla birlikte işte bu Suriyeli mültecilerin özellikle yaşamış olduğu Suriye'nin içerisindeki mülteci kamplarında, Lübnan'daki mülteci kamplarında buradaki kardeşlerimize yardımlar ulaştırmaya devam ettik. Suriye'nin içerisinde Sadaka Taşı Derneği olarak 7 yıldan beri aktif olarak çalışıyoruz. Suriye tarafında 3 tane ayrı mülteci kampı kuruluşunu gerçekleştirdi Sadaka Taşı Derneği. Ayrıca bir adet mobil ekmek üretebilen, üstelik Suriyeli kardeşlerimizin tükettiği lavaş diye tarif edebileceğimiz, onlar pita diyorlar, ekmeği üretebilen bir mobil fırınımız var. Bu mobil fırın normalde sabit olarak duruyor ama ihtiyaç halinde herhangi bir bölgede olağanüstü bir hareketlilik, yeni mülteci akımı olduğunda bulunduğu noktadan başka bir noktaya gönderebiliyoruz. Şu an hali hazırda kiliste bir yerde bekliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde ilgili ve yetkililerle temas halindeyiz. İhtiyaç halinde Afrin bölgesinde inşallah ekmek üretmek üzere bu bölge hareket edecek. Onun dışında Suriye'nin içerisinde maalesef özellikle son dönemlerde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor biliyorsunuz. Bölgenin içerisinde bir takım dengeler değişiyor. Bununla birlikte yoğun bir şekilde özellikle Suriyeli kardeşlerimizin muhaliflerin oluşturmuş olduğu bölgelerin çok acımasızca bombalandığını, saldırılara uğradığını görüyoruz. Böyle olunca doğal olarak geçtiğimiz yılı hemen hatırlayacak olursak Halep'te biliyorsunuz çok büyük bir katliam gerçekleştirildi. Yedip ve oradaki yani İnsanlar maalesef yaşadıkları bölgelerden başka yerlere göç etmek durumunda kaldılar. Şu an çok gündeme gelmedi ama maalesef bu süreci biraz da bizim Suriye'nin içerisinde aktif olarak inisiyatifi ele aldığımızı bunu söyleyebiliriz. Bir dönemde diğer taraftan bizim bu yaptığımız işleri biraz gölgelemek, biraz da bize dolaylı bir şekilde belki de mesajlar verilmek suretiyle çok gündeme gelmedi ama İdlib bölgesinde özellikle Hama Humus kırsalındaki bölgelerde yoğun bir katliam yapıldı ve 3 ay içerisinde hem İdlib içerisinden hem Hama kırsalından Türkiye sınırına yakın bulunan mülteci kamplarına 300 bin civarında yeni mülteci ulaşmış oldu. Dolayısıyla biz bu bölgelerde acil insani yardımlar çerçevesinde çok sayıda kışlık malzemeyi ki 2 hafta önce 1 milyon tutarında bir kışlık malzeme, hepsi sıfır olmak suretiyle içerisinde battaniye, kıyafet ve diğer yaşam malzemelerin olduğu yardımları ulaştırmış olduk. Onun dışında düzenli gıda yardımlarımız da devam ediyor. Bir taraftan da Kudüs biliyorsunuz bizim en önemli Doğu Guta'ya Suriye çalışmalarının içerisinde ayrıca girmek istiyorum. O biliyorsunuz son günlerde maalesef gerçekten.
Anlattığınız silsile birazcık Efendimizin komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifi düsturunca sanki hareket ediyorsunuz. Önce kendi komşularımızdan, yakınlarımızdaki ihtiyaç sahiplerinden başlayıp yine ihtiyaç sahibi hiyerarşisine, silsilesine göre devam ediyorsunuz. Hakikaten de önemli hizmetler, fedakarlıklar.
Estağfurullah. Bir taraftan da tabii Kudüs en önemli problemlerimizden, en önemli konularımızdan bir tanesi. Sadaka Taşı Derneği Kudüs'te yaklaşık 8 yıldır faaliyette bulunan, yani kurulduğu ilk yıldan itibaren Mescid-i Aksa ve Kudüs bölgesinde, Gazze tabii ayrıca orada da bütün Filistin topraklarında insani yardım çalışmalarını, düzenli organizasyonlarını sürdürüyor. 2011 yılında Mescid-i Aksa'nın avlusunda yaklaşık 300 bin dolar tutarında bir gölgelik projesi gerçekleştirmiştik. Yaz aylarında Mescid-i Aksa'nın avlusunda kurulan ve 3 ay yaklaşık duruma göre 4 ay boyunca Mescid-i Aksa'nın avlusunda açık olarak Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır, özellikle yaz aylarında gidenler. Hem Kubbetüs Sahra dediğimiz Hazreti Ömer Mescidi'nin civarında, hem de Mescid-i Aksa kıble mescidimizin hemen yanı başında, hem erkekler hem de kadınlar için ayrılmış iki ayrı tenteler şeklinde konumlandırılıyor. Yaz ayları gelince kuruluyor ve 3-4 ay boyunca orada hizmet veriyor. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde buyurduğu üzere, Mescid-i Haram'da kılınan namazların, ibadet yapılan ibadetlerin karşılığı 1'e 100 bindir. Mescid-i Nebevi'de 1'e 10 bindir. Mescid-i Aksa'nın avlusunda ise 1'e 1000'dir. Dolayısıyla oraya gelen insanlar özellikle yaz aylarında Mescid-i Aksa'nın içerisi, Mervan Mescidi, Hazreti Ömer Mescidi gibi 5 tane 114 dönüm arazi içerisindeki Mescid-i Aksa olarak tanımladığımız bölgenin içerisinde bulunan 5 ayrı mescit var. Bu 5 ayrı mescidin toplam kapalı alanda ibadet edebilme kapasitesi 15 bin civarında olduğu söyleniyor. Ancak cuma günleri, bayram günleri, Ramazan günlerinde bu sayı biliyorsunuz günlük 250-300 bine kadar çıkıyor. Dolayısıyla özellikle sıcak günlerde bölgeye gelen insanlar Mescid-i Aksa'nın avlusunda ibadet ederek bu ödülü adeta kazanabileceği yerde sıcak olduğu için işte çok fazla kalamıyor. Bu gölgelikler bir anlamda böyle bir hizmeti vermiş oluyor. Gölgelik projesini gerçekleştirdikten sonra da Kudüs'teki kardeşlerimizin tavsiyesiyle orada yıllardan beri gelenek halinde olan, tıpkı Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin avlusunda olduğu gibi iftar organizasyonları yapmamızı teklif ettiler. Biz de 2011 yılından beri Mescid-i Aksa'nın avlusunda iftar organizasyonları düzenliyoruz. Bunun yanında o bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi aileler var. Biliyorsunuz şimdi bir defa Kudüs işgal altında. Kudüs'te haksız yere gerekçesiz dünya kadar insan tutuklanıyorlar. Sokak ortasında acımasızca işte mesnetsiz bir takım suçlamalarla insanlar vuruluyor ve katlediliyorlar. Çok ciddi bir işsizlik problemi var. Dünyanın en pahalı bölgelerinden bir tanesi Kudüs. Müslümanlar maalesef orada ekonomik olarak çökertilmiş durumda. Onlara iş yeri açma, işte diğer bu anlamda, ekonomik anlamda bütün girişimleri karşılıksız bırakılmakta ve engellenmekte. Şehit edilen aileler, hapishaneye düşürülen aile reisleri gibi olumsuz etkenleri de düşündüğümüzde Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin ekonomik anlamda çok ciddi bir geçim problemi yaşadığını biliyoruz. Bu yüzden düzenli olarak Kudüs'teki aileleri desteklemek zorundayız. Biz de bu anlamda ihtiyaç sahibi ailelere düzenli gıda yardımları yapıyoruz. Orada desteklediğimiz yetim çocuklarımız var. Kurban ve Ramazan organizasyonlarında ayrıca burada yetim çocuklarımıza değişik çalışmalar kapsamında yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. En son Kudüs'te kış çalışmaları kapsamında burada özellikle elektrikle ısınan ısıtıcı dediğimiz sobalar, battaniyeler ve çocuklarımıza kışlık kıyafetler yardımlarında bulunduk. Bütün bu anlattığım çalışmalar özellikle Sadaka Taşı Derneği'nin sosyal medya hesaplarında anlık olarak paylaşılıyor. Dinleyicilerimiz, sosyal medya takip edenler var ise oradan detaylı görüntü ve bilgiye de ayrıca ulaşabilirler.
Verelim hemen ismi geçmişken, nereden bizi takip edebilirler?
Sosyal medyada tüm hesaplarda, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da Sadaka Taşı koduyla Sadaka Taşı Derneği'ni takip edebilir değerli dinleyicilerimiz. Aynı zamanda sadakataşı.org.tr adlı internet sitemizden de diğer faaliyetlerimizle ilgili detaylı bilgiler edinebilirler. Tabii kış çalışmaları bir taraftan devam ediyor ama bunun yanında malumunuz özellikle Arakan'da ve Doğu Guta'da yaşanan çok önemli sorunlar, problemler. Yine aynı şekilde Arakan'da Müslüman kardeşlerimizle Sadaka Taşı Derneği kurulduğu ilk yıllardan itibaren ilgileniyor. Özellikle hali hazırda gündemde olan Bangladeş'teki mülteci kamplarında 2011 yılından beri biz insani yardım organizasyonları düzenliyoruz. Burada bugüne kadar o bölgeye ulaşmış olan 500 bin civarında bir mülteci kardeşimizin sayısı söz konusuydu. Biz bu kamplarda yine Ramazan organizasyonları, kurban organizasyonları, işte dönemsel mevsimlerde yapmış olduğumuz bir takım, biliyorsunuz, orada 6 ay boyunca aralıksız muson yağmurları. Dolayısıyla zaten derme çatma görüntülerde hep beraber şahit olduk. İşte ağaç parçalarından, dallarından ve siyah muşambalardan yapılmış barınaklar adeta bir çamur deryasının içerisinde. Zemin toprak zaten. Birkaç hafta önce bölgedeydim ben. Zemin olduğu gibi toprak, yağmur yağdığında tam bir çamur deryasına dönüşüyor. Hiçbir altyapının olmadığı, hiçbir hizmetin verilmediği bir bölge. Dolayısıyla burada bu şartlar altında yaşayan 500 bin mülteciye, bir de en son yaşanan 25 Ağustos'tan itibaren yapılan yeni dalga saldırılarla birlikte tam bir etnik temizlik yapıldı, biliyorsunuz, Arakan'da. O günleri zaten evet, hep beraber yaşadık. Tekrar anlatmaya gerek yok ama o görüntüler hepimizin gözünün önünde. Yüz binlerce kardeşimiz olağanüstü şartlarda yaşadıkları yerlerden göçe zorlandılar. Ben hep anlatırken bu Arakan'daki kardeşlerimizin diğer bölgelere göç edişlerini, tam bir hicreti yaşadık biz aslında. Evet, Suriye'de de, Filistin'de de, Irak'ta da, Somali'de de biz dünyanın her tarafında hicreti hali hazırda sürekli yaşıyoruz. Ama Arakan'daki dram gerçekten tam bir hicretti ve oradaki kardeşlerimiz tam bir muhacir durumundaydılar. İşte bir defa kendi evlerini, topraklarını ne kadar baskı ve zulüm de olsa, ne kadar talan edilse, baskınlar düzenlenip yakılsa, yıkılsa da kendi istekleriyle yaşadıkları yerleri terk etmediler. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi. Biliyorsunuz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gece Mekke'ye doğru, Mekke'nin şöyle sırtlarına geldiğinde Mekke'ye doğru dönüp şöyle ifade ettiği rivayet olunur: "Ey şehirlerin en güzeli, eğer senden ayrılmak zorunda kalmasaydım seni asla terk etmezdim." Dolayısıyla hiç kimse istediği yeri, özellikle Müslümanlar, yaşadıkları yerleri, belki gidecekleri yerlerde daha iyi imkanlar olabileceğini bilseler dahi terk etmek istemezler. Ama onlar hicret etmek durumunda kaldılar. Yine başka bir ayet-i kerimede biliyorsunuz, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَس۪يرًا وَسَعَهْ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde hicret edecek, barınacak, gidecek geniş bir mekan ve ferahlık bulur. Ayetin devamında ise, bu yolculuk esnasında hayatını kaybedenler olursa, ölüm kendisine gelen olursa, onun da ecri artık Allah'a kalmıştır. Gerçekten bakıyorsunuz, çok zor şartlar altında hicret ediyorlar ve bu yolculuk esnasında çok sayıda kardeşimiz şehit oldu. İnşallah onların ecri ahirette kat kat Allah-u Teala'nın teminatı altında zaten verilmiş. İnşallah. Tabii biz bu son saldırılarla birlikte eskiden olan 500 bin mülteciye 700 bin civarında daha mülteci eklendi ve bu olağanüstü şartlarda 1 milyon 200 bin kişinin yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Ve o ilk dönemde gelişigüzel oluşturulan bu mülteci kamplarının çok acil bir şekilde, hızlı bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Yeni bir dönüşüme ihtiyaç var. Dolayısıyla şimdi çok hızlı bir şekilde biz o şartlarda, o günkü şartlarda kurulmuş olan evler yerine, daha doğrusu ev demeye bir şahit lazım, Sadaka Taşı Derneği olarak inşallah ilk günlerde de geçici evler yapılmıştı ama şimdi kalıcı evler diyebileceğimiz bir ev kampanyası başlattık. Bunun yanında mülteci kamplarının içerisindeki en büyük problemlerden bir tanesi su ihtiyacı, temizlik ihtiyacı. Hem içme suyunda hem de temizlikte kullanılan su kuyuları. Bu çok önemli, hayati bir problem ve biz Sadaka Taşı Derneği olarak geride bıraktığımız 7 yıl içerisinde 350'ye yakın su kuyusu Arakanlı mültecilerin yaşamış olduğu Bangladeş'teki kamplarda bugüne kadar açılışını gerçekleştirmişiz. Yine eğitim en önemli problem. Yani şu anda bir düzen yok, evet, bir sistem yok, evet, ama nihayetinde en azından oradaki çocukların başıboş olmaması, bir şeylerle meşgul olması gerekiyor. Dolayısıyla orada bizim ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın açmış olduğu geçici eğitim merkezleri var. Biz bugüne kadar 3 tane kamplarda, bir tane de kampların dışında okul açılışı gerçekleştirdik. Burada şimdilik Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, matematik ve Arakan dili eğitimi veriliyor. Ama süreç içerisinde belki imkanlar değişirse burada da diğer projeler, eğitim çalışmaları içerisinde gerçekleştirilebilir. Temel olarak şu anda Arakan'daki kardeşlerimizin ihtiyaçları bu şekilde. Yani barınma problemiyle mücadele etmemiz gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde yaşadıkları evlerin yeniden yapılması gerekiyor. Dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun yanında su kuyularının açılışı çok önemli. Okul eğitim çalışması için okul, tabii düzenli gıda vesaire dağıtımlarını biz bir taraftan gerçekleştiriyoruz. Bir de yetim. Bir tane örnek vereyim yetim çalışması ile ilgili. Biz oradayken derneğimizin yapmış olduğu okullardan bir tanesini ve hemen yanı başındaki su kuyusunun açılışı için yürüyorduk kampın içerisinde. Peşimize bir tane çocuk takıldı. Gerçi orada herkes böyle onlara yardım etmek için gelen insanlara gerçekten olağanüstü ilgi gösteriyorlar. Herkes yakınlık gösteriyor vesaire, ama bir çocuk peşimizi bırakmadı bir türlü. Sonra gel bakalım, senin adın ne? Sen yeni gelen mültecilerden misin? İsmi Hamza. Evet, yeni geldim dedi. Bu son olaylarda geldim. Kimlerle birlikte geldin? Annemle geldim dedi. Baban nerede? Babam maalesef oradaki saldırılarda hayatını kaybetti, şehit oldu dedi. Ondan sonra kendiliğinden dedi ki, biliyor musunuz ben hafızım dedi. Henüz 7 yaşında.
Evet.
Ben hafızım dedi.
Çok önem veriyorlar.
O halde gel bakalım dedik, şu su kuyumuzun açılışında bir Kur'an-ı Kerim oku. Orada sağ olsun Yasin-i Şerif'in ilk sayfasından ayetler bize okudu ve böylelikle açılışını gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz bize emanet. Onlara hicret düştü, bize de ensar olmak düşer diyorum inşallah.
İnşallah diyelim. Elhamdülillah Myanmar'dan, Arakan'dan, Doğu Guta'dan haberdarız. Özellikle de son belki 15-20 yılda sosyal medyanın ve tabii ki de STK'ların, derneklerin, vakıfların sayısının artışıyla sadece haberdar kalmakla yetinmiyoruz. Oralara yardım ulaşma çabasında bulunuyoruz. Şükürler olsun ki bu yardım çabaları sürekli bir şekilde artıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi belki haberimiz bile olmayacakken şu anda dünyanın neresinde bu zulüm varsa anında, evet, haberimiz oluyor ve elhamdülillah bir derdimiz oluyor. Yani bir derdimiz hemen, yani zulmün karşılığında hemen bir dert sahibi oluyoruz. Dertleniyoruz en azından. Hiçbir şey yapamıyorsak dua ediyoruz. Osman Nuri Topbaşçı Efendi yakın zamanda bir sohbetinde şey demişti. Olacak olanı değiştiremezsiniz.
Evet.
Mühim olan gayretin heyecanıdır.
Evet.
Yani kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
Amin.
Ayet-i kerimesi tecelli ediyor zaten.
Evet.
Şimdi biz birçok yerde zulüm görüyoruz. Hicrete maruz kalıyoruz. Hicret etmek zorunda kalıyoruz. Ama gayretin heyecanı hiçbir şekilde bitmemesi gerekiyor. Bu vakıflar, STK'lar, dernekler, işte içerisinde bulunduğumuz şu anda Hüdayi Vakfı'ndayız. Yine aynı,
evet,
şekilde İnsan Yardım Vakfı, İHA, Sadaka Taşı ve onlarca dernek, yüzlerce dernek, vakıflar, STK'lar hep bu heyecanla gayret ediyor, çalışıyor.
Evet.
Ben aslında şu anda bir soru sormak istiyorum. Bu vakıfların, STK'ların, işte derneklerin sayıları yeterli midir? Tabiri caizse mantar gibi çoğalmak mı lazımdır? Yoksa emin adımlarla, bilinçlenerek, bilinçli bir şekilde sayıyı artırmak mı gerekir?
Evet.
Bu soruyu size sormuş olayım.
Evet, eyvallah, çok önemli bir konu. Öncelikle bir örnek vererek ben konuya giriş, evet, yapmak istiyorum. Dün yönetmen ve belgesel yapımcısı Tülay Gökçimen hanımefendinin Bir Hayatta Kal adlı belgeselinin ilk gösterimi için bir programda misafirdik. Aynı zamanda Sadaka Taşı Derneği de bu projeye görüntü desteği verdi. Hayatta Kal ismi. Özellikle Afrika'da gerçekleştirilen, aslında Afrika'da yaşanan sıkıntıları dile getiren ama bunların arka planındaki biraz hadiseleri böyle deşeleyen bir çalışma olmuş. Bu anlamda başarılıydı gerçekten. Afrika'nın en önemli problemi oradaki sorunlara muhtaç bırakılmasıdır. Yani Afrika'da aslında doğal bir kuraklık olmakla birlikte aslında bu kuraklığın çok büyük insani felaketlere yol açmaması, açmayacağı bir gerekli önlemler, oradaki insanlara gerekli imkanlar ya da onların hakları verilmiş olsa kesinlikle buradaki sorunlardan çok rahat bir şekilde kurtulabilirler. Afrika'da insanlar bu problemlerle meşgul edilirken bir taraftan da hem ekonomik anlamda, hem kültürel anlamda, hem inanç anlamında sömürgeleştirildiler. Yani elleri, ayakları her türlü hareket edemeyecek, düşünemeyecek noktaya getirildiler ve böylelikle oradaki insanlar, onların zenginlikleri başkaları tarafından gasp edildi. Şimdi son özellikle 20 yıl içerisinde Türkiye'de bu insani yardım çalışmalarına olan olağanüstü ilgiyle birlikte dünyanın her tarafına bir açılım geldi. Son dönemde özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok bölgesine bu anlamda hem kendi imkanları, kendi kurumları aracılığıyla ulaşma ve onlarla yeni bir iletişim kapıları açma konusundaki eğilimi, bu konudaki gayreti, hem de bu anlamda bugüne kadar çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının bu anlamda teşvik edilmesi bir tarafta bambaşka bir hareketliliği gündeme getirdi. Şimdi her açıdan düşündüğümüzde, ekonomik anlamda düşündüğümüzde, işte Türk Hava Yolları'nın bölgeye uçuşlarının artması, doğrudan iş adamları, düşünebiliyor musunuz? Afrika'ya takım elbise örneğin satışı işte bugüne kadar Fransa üzerinden ihraç ediliyordu. Yani Fransa'daki bir şirket geliyor, Türkiye'den alıyor. Neden? İşte bir şekilde oradakilerle diyaloğu önceden onlar kurmuş. Aramızda ulaşım imkanı da yok. Adamların lehine sömürgeleştirilmiş zaten. İrtibatları, her şey onlarda. Bu düzen değişmeye başladı ekonomik anlamda. Arkasından sivil toplum kuruluşlarının oradaki insani yardım çalışmalarıyla birlikte doğrudan insanlara temas etmesiyle birlikte halklar arasındaki kardeşlik irtibatı yeniden canlanmaya başladı. Bütün bu yapılan çalışmaların yanında şuurlanma, bilinçlenme ve işte oradaki insanların eğitimine yönelik yapılan katkılarla birlikte oradaki ortamın tamamen değiştiğine şahit oluyoruz. Şimdi bu anlamda yapılacak çok işin olduğunu düşündüğümüzde, daha çok sayıda projenin, çok sayıda böyle problemin ortadan kaldırılması noktasında daha fazla gayrete, daha fazla bütçeye, daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşündüğümüzde, bugünkü şartlarda Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının sayısının gerçekten yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir örnek vereyim bunun açılımını yapmadan önce. Biz 1998 yılında biliyorsunuz Sırplar Bosna'dan sonra Kosova'ya saldırdılar. Evet. Kosova Savaşı sırasında ben orada insani yardım çalışmalarına katılmak üzere bölgedeydim. Kosova'nın toplam nüfusu 3 milyon. O dönemki nüfustan bahsediyorum. Bunun 2 milyon 700 bini, yani ortalama %70'inden fazlası, %80'i neredeyse Müslüman halktan oluşuyor. Geri kalan kısmı da gayrimüslimler. Ama o esnada bu bölgede faaliyet gösteren, tırnak içerisinde insani yardım çalışması yapan yine 300 civarında yardım kuruluşundan veya uluslararası sivil toplum kuruluşlarından sadece 20 tanesi Müslüman yardım kuruluşuydu. Ve bu 20 tane Müslüman yardım kuruluşundan en yüksek bütçeli olanı gayrimüslim yardım kuruluşlarının en düşük olanından çok çok daha az bütçelerle çalışıyordu. Yani buradaki dengenin hangi yönde değişeceğini artık tahmin etmeye lüzum bile yok. Dolayısıyla biz insani yardım kuruluşlarımızın sayısının çoğalması, daha çok bölgelere ulaşması, daha çok faaliyete katkıda bulunması, projeyi hayata geçirmesi konusunda gayret etmemiz gerekiyor. Bunda buraya kadar bir problem yok.
Şu anda ama, bu dünyada, çok özür dilerim böldüm. Dünyada yardım konusunda ikinci ülkeymişiz şu anda.
Şöyle, en son geçtiğimiz 2017 rakamlarına göre 7 milyar dolardan fazla dış yardımla Türkiye gayri safi milli hasılasına göre birinci sırada. Onun dışında normal sıralamada ikinci sıradayız Amerika'dan sonra. Ama şunu da unutmamak lazım.
Onların ne için yaptığını da biz biliyoruz.
Elbette. Afrika'da, Orta Doğu'da, ondan sonra işte Asya'da Eğer zamanımız kalırsa Asya'dan biraz anlatmak isterim.
İnşallah.
Onun dışında Balkanlar, Kafkaslar gibi bölgelerde Türkiye evet şu anda çok aktif, çok güçlü bir şekilde, çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle arazi konusunda biz çok iyiyiz. Gün geçtikçe de tecrübe kazanıyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Başta Arap kardeşler olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden, Amerika'dan, Kanada'dan, işte Endonezya'dan, Malezya'dan çok sayıda bizim gibi sivil toplum kuruluşları da bu anlamda bu çalışmaları yapıyorlar. Her tarafta görüyoruz. Bu vesileyle tabii bizim geçmişte bu çalışmalara öncülük eden, sağlıklı, ne yaptığını bilen, emin adımlarla bu bölgelerde kalıcı olmuş, başta Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı çalışmalarında olduğu gibi ayaklarımız yere basarak 15-20 yıl sonrasını hedefleyerek bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Hani dediniz ya çok sayıda yardım kuruluşuna ihtiyacımız var ama çok sayıda yardım kuruluşunun kurulması da sağlıklı mı? Sağlıklı kurulmak suretiyle bunların kendi alanlarında ihtisaslaşması, yeterlilik sınavlarından geçirilmesi, işte bizim biliyorsunuz maalesef o birçok anlamda yeterlilik konusunda sıkıntımız var.
Kesin.
Her alanda yani bu konuda gerekli adımların atılması gerekiyor. Mesela eğer bir yardım kuruluşu kuruluyor ve uluslararası bir çalışma yapmak istiyorsa önce bu işin eğitimini alması gerekir. Bu yeterliliği kazanması gerekir. İşte tabiri caizse ne belgesiydi o? ISO 2001 miydi? Öyle bir belge vardı.
ISO 9001 vardı. ISO 9. Biz
bunun gibi bir şeye de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yardım kuruluşlarımızın çoğalmasında kesinlikle hiç problem yok. İhtiyaç var. Ama dediğim gibi Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı örneğinde olduğu gibi birçok kurumumuzun bu işleri profesyonel anlamda, örneğin biz birçok bölgede gittiğimiz yerde öncelikle Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı gibi kurumlarımızın yapmış olduğu çalışmaları örnek alarak yapmaya gayret ediyoruz. En azından bölgede bu anlamda irtibatları, oradaki kurumları var ise bölgede onlarla istişare ederek bu çalışmaları yapmak istiyoruz. Bu noktaya değinmişken aslında
ilk yine partner kuruluşlarınız aslında Türkiye'deki vakıf ve kuruluşlar oluyor. Doğru mu anlıyorum yani?
Hani Tabii ki varsa mutlaka. Hı hı. Bu anlamda bizim de farklı şeylerimiz oluyor. Örneğin bir bölgede biz bir eğitim çalışması organize ediyoruz. Genelde partnerlerimiz üzerinden yapıyoruz bunu. Tabii bu partnerimizin de bu açacağımız projeyi uygulayabilecek, sürdürebilecek, yönetebilecek kabiliyeti varsa bunu yapıyoruz. Hı hı. Yok ise mesela işte 15 Temmuz Şehitleri Külliyesi'nden bahsettik. Büyük bir proje. Burada özellikle Tanzanya, Zanzibar'da olması da ayrıca bir tevafuk oldu. Çünkü biz bu projeyi 2,5 yıl önce startını vermiştik. Geçtiğimiz Temmuz ayında açılışını gerçekleştirdik. Bu arada bir biliyorsunuz darbe girişimi, FETÖ terör örgütü üzerinden yapılan bir darbe girişimi gibi bir olayı atlattık. Bundan sonra bu projenin anlamı daha da büyüdü. Çünkü bu bölgede çok etkin maalesef bu yapı. Ve biliyorsunuz şu anda özellikle yurt dışında bu eğitim çalışmalarını daha kontrollü, daha profesyonel yapmak amacıyla Maarif Vakfımız kuruldu. Mesela biz hemen gittik, bir kurumsal bir şey de yapmadık, ne derler ona. Yani gittik hemen Maarif Vakfı'yla doğrudan biz kendimiz irtibata geçtik ve onlara böyle bir projeyi birlikte işletebiliriz veya biz devredebiliriz size dedik ve nihayet oradaki yapının içerisinde bulunmak suretiyle tamamen işletmesini Maarif Vakfımıza devretmiş olduk. Bu tip arazi içerisinde tecrübeli kurum ve kurumlarımızla amacına dönük çalışmalarda birlikte de hareket ediyoruz. Böylelikle hem bu projede hem Lübnan'daki projede hem Vietnam'da inşallah önümüzdeki ay açılışını gerçekleştireceğimiz bir projemiz var. Bu projelerimizde başta Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı olmak üzere birçok devlet kurumumuzla da müşterek projeleri hayata geçiriyoruz.
Elhamdülillah. Yayınımızın sona doğru da geliyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda hasbihal programımızı dinliyorsunuz. Sadaka Taşı Derneği Başkanı Kemal Bey bizlerle birlikte. Tabii birçok yardım bekleyen ülkelerden, zulme uğrayan, zalimlerin elinde bulunan bölgelerden bahsettik. Oralara nasıl erişebileceğimizi, nasıl yardımlar götürebileceğimizi, yardım götürürken hangi zorluklardan, hangi zor aşamalardan geçtiğimizden bahsettik. Yardımlar kapsamında yine ben bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii bölgelerden bahsettiniz biraz önce. işte Doğu Türkistan'dan, Myanmar'dan, Arakan'dan bahsettik. Yine aşağıda hemen komşumuz Suriye'den bahsettik. Bu bölgelere erişim sizin için zor olmuyor mu? Yani veya hangi bağlantıları kullanarak bölgelere gidiyorsunuz, gidebiliyor musunuz? Yoksa belli noktalarda kalıp oradan farklı bir yöntemle mi yardımları ulaştırıyorsunuz diye bir soru yönelsem size.
Evet, kriz bölgelerinin dışındaki yerlerde aslında çok olağanüstü sorunlarla karşılaşmıyoruz. Bu bölgelerde daha önceden kurulan irtibatlarımız var. Eğer herhangi bir bölgeyle yeni bir irtibat kuracaksak, oradaki işte İslam merkezleri veya bu şekilde çalışan herhangi bir kurum var ise onlarla irtibata geçiyoruz. Öncesinde gidip kendileriyle bir Ramazan kurban organizasyonu yapıyoruz, tanışıyoruz. Akabinde onlarla değişik bölgenin ihtiyaçlarına dönelik eğer şeyler varsa, talepler varsa bunları değerlendiriyoruz ve böylelikle buradaki çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu normal bölgeler için aslında çok önemli bir problem değil. Ama bazı yerlerde mesela vize problemleriyle karşılaşıyoruz. Veya ilk defa gittiğiniz bölgelerde biraz da dünyaya kapalı olan yerler veya işte henüz işte genel dünya sistemi içerisinde çok böyle yeniliğe açık olmayan bölgeler diyelim. Bu bölgelerde bir şey görüyorsunuz. Ufak da olsa bir engelleme, kısıtlama görüyorsunuz. Örneğin biz Vietnam, bizim en önemli çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Biraz evvel bahsetmiş olduğum bazı ihtisaslaşmaya çalıştığımız bölgeler gibi. Burada çok kolay vize alamıyorsunuz. Veya giriş çıkışlarda sizi çok biraz yoruyorlar, zorluyorlar. Veya istediğiniz çalışmayı çok rahat yapamıyorsunuz. Örneğin Vietnam 90 milyon nüfusu olan, buna karşılık sadece 90 bin civarında Müslüman olan bir ülke. Komünizmle yönetilen, belki geçmişte yaşamış oldukları bir takım işte savaşlar vesaire gibi şeylerden dolayı biraz işi sıkı tutuyorlar gibi bir durum söz konusu. Ama onların istekleri dışında hiçbir organizasyona müsaade etmiyorlar. Taleplerini, yani Müslümanların veya diğer azınlıkların taleplerini aldıktan sonra kendi şartlarına göre, uygunluk durumuna göre onları müsaade ediyorlar, yapıyorlar. Ama her şeyi belirtmek, her konuda onlara müracaat etmek durumundasınız. Mesela şu anda inşallah önümüzdeki ay açılışını gerçekleştireceğimiz Vietnamlı Müslümanların neredeyse yarısının yaşadığı Kamboçya sınırındaki Anyang eyaletinde biz yaklaşık 1,5 yıl önce bir eğitim merkezinin temelini attık. Yine Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptığımız bir proje. 400 tane çocuğun eğitim alacağı Hazreti Ayşe İlim ve Eğitim Kompleksi. Burada 50 tane erkek öğrencinin de yatılı olarak kalacağı iki okuldan oluşan gerçekten Vietnamlı Müslümanların Vietnam'daki ilk eğitim merkezi olma özelliğine sahip olacak bir çalışma, bir proje inşallah hayata geçireceğiz.
Allah sayılarını artırsın.
Çok önemli bir şey de var. Çok hızlı anlatmaya çalışıyorum. Zamanımız daraldı biliyorum. Bu bölgede biz arkadaşlarımızla bu çalışmaları sürdürürken onlar dediler ki bizim bir başka eksiğimiz daha var. Nedir? Biz kendi dinimizi anlatacak kitaplarımız, kendi dillerimizde böyle kaynaklarımız yok, eserlerimiz yok. Bize bu konuda yardımcı olur musunuz dediler. Vietnam dilinde çalışması yapılmış ama baskısı yapılamamış. Mealli Kur'an-ı Kerim kitabı vardı. Daha sonra İlmihal ve Siyer-i Nebi kitapları da bunları tercüme ettirdik. Vietnam devletine müracaatta bulunduk. Ve Vietnam devletinin resmi makamlarının onaylarıyla bu kitaplar basıldı ve dağıtımları gerçekleştirildi. Bu vesileyle daha sonradan bazı başka kitaplar daha basıldı, dağıtıldı. Şimdi bu yapacağımız okulda da bugüne kadar orada Müslümanların İslami eğitimini alabilecekleri bir müfredatları, bir düzenli bir kitapları yok. Biz o okul projesini başlattıktan sonra geldik. Sağ olsun çok kıymetli hocamız Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi bizi kabul etti. Kendisine hem oradaki Müslümanların durumunu, oradaki ihtiyaçlarını anlatan bir sunum gerçekleştirdik. Ve dedik ki böyle bir okul var, biz yapıyoruz. Bu okulda ama eğitim bizim işimiz değil, bir projeleri yapıyoruz. İşte orada bu işi bilen insanlarla, kurumlarla istişare ediyoruz. Ona göre oradaki çalışmalarımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Buradaki çocukların bir şeyi yok, eğitim düzenli bir kitabı, müfredatı yok. Bir de elhamdülillah hamdolsun öğrendik ki bu tip yerlerle ilgili Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı bünyesinde hızlandırılmış eğitim diyebileceğimiz, modeli diyebileceğimiz İmam Hatip müfredatında 1. sınıftan 12. sınıfa kadar hazırlanmış dini bilgiler, kitapları hazır mevcut. Arapça ve İngilizce diline çevrilmiş. Üstelik Hanefi, Maliki ve Şafii fıkhına göre de uyarlanmış. Yani bizim için adeta bir maden bulmuş gibi olduk. Çünkü Vietnamlı kardeşlerimiz Şafii fıkhına göre amel ediyorlar. Düşünsenize yani biz...
Birini bulsan birini bulamayacaksın. Birini bulsan bulamayacaksın belki.
Şimdi hamdolsun değerli vakıf yöneticilerimizin izniyle bu kitaplarımızı Vietnam Devleti'ne... Hani o şeyi anlatıyorduk ya, biz sorunlarla karşılaşıyor musunuz diye. Şimdi biz doğrudan bu kitabı alıp götüremiyoruz mesela oraya. Sağ olsun vakıf yöneticilerimiz istediğiniz kadar alıp götürebilirsiniz dediler. Götüremiyoruz. Bu kitapların izin müracaatlarını yaptık. Bu arada bu kitapların izin müracaatlarını tıpkı önceki kitaplarda olduğu gibi izinlerini alıp onların dağıtımını yaptık. Okul sürerken bir taraftan yapımı, bu kitapların müracaatını yaptık. Bu kitapların müracaatını yaparken de Osman Efendimiz'in kendi kaleme aldığı kitaplardan bir tanesini de, yanılmıyorsam ismi Tefekkür, çok sayıda insanın hidayetine vesile olan bir kitap bu. Evet. Bu kitabın da basılmasıyla ilgili, tercümesi, çevrilmesi ve basılıp dağıtılmasıyla ilgili de talebimiz ilgili makamlara ulaştırıldı. Hepsi sonuçlanınca inşallah okulumuzda açılınca burada bunları dağıtmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan kriz bölgelerinde Suriye gibi, işte Irak gibi, Kudüs gibi, Gazze gibi bölgelerde tabii ki bu bölgeye ulaştığımızda çok ciddi problemlerle elbette karşılaşıyoruz. Güvenlik problemleri bunun başında geliyor. İşte Bangladeş'e gittik. Bangladeş de kapalı bir bölge aslında. Ama hamdolsun Türkiye'nin bu anlamdaki girişimiyle, yani şu kadar söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın eşi Bangladeş hükümetinin yetkililerinden önce Bangladeş'in içerisindeki Arakanlı kamplara ulaştı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamdaki ciddi o bölgeye yönelik yaklaşımı sonuç getirdi ve biz hamdolsun daha önce böyle biraz zorlandığımız, kamplara girme konusunda zorlandığımız bu noktalara gidip burada çalışmalarımızı şimdilik rahatlıkla yürütebiliyoruz. Onun dışında çok önemli bir sıkıntımız yok.
Elhamdülillah. Allah razı olsun. Hakikaten çok faydalı bilgiler paylaştınız bizlerle.
Bir cümle Doğu Guta, eğer varsa zamanımız, tabii, bir cümle. Yoğun bombardıman altında, abluka altında, mübarek Şam topraklarının içerisinde. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şam'a yönelik çok sayıda hadis-i şerifi var. Dolayısıyla hatta bana Suriyeli bir alimin söylemiş olduğu bir rivayet var. Yani hadis-i şerif rivayeti olduğu ifade ediliyor. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte otururken başımın üzerindeki direkler götürüldü buyuruyor. Ashab nereye götürüldü ya Resulullah diye sorduğunda Bilad-ı Şam'a götürüldü buyuruyor. Bu çok, yani eğer hadis-i şerif gerçekten sahih ise çok içerisinde büyük anlamlar ifade eden, ahir zamanda Şam'da gerçekleşecek olan, biliyorsunuz, olaylara yapılan bir takım şeyler var bu anlamda. Dolayısıyla Şam mübarek bir belde. Oradaki kardeşlerimiz gerçekten zulüm altında. Şimdi Doğu Guta'yı herkes merak ediyor. Abluka altında, işte bombardıman altında. Orada bir insani dram yaşanıyor. Bir taraftan nasıl bir bölge ki buraya işte yardımlar ulaştırılmıyor.
Kimyasal bombalar atılıyor, siviller,
evet,
öldürülüyor.
Kesinlikle kimyasal silahlar atılıyor. Acımasızca insanlar adeta diğer bölgelerde Suriye halkına bir ders verilmek suretiyle, düşünün, içeriden çıkmak insanların, isteyen insanların çıkışına bile müsaade edilmiyor. Ama nihayetinde Şam'ın içerisinde, Şam'ın bir parçası olan bir 400 bin civarında insanın yaşadığı bir ilçe burası, öyle ya da böyle olağanüstü gayretlerle, gerek tüneller aracılığıyla, gerekse tüccarlar aracılığıyla orada böyle bir şey oluşuyor sonuçta, bir alışveriş ortamı oluşuyor. Fahiş fiyatlarla da olsa bölgeye oradaki insanlar yardım malzeme ulaştırabiliyorlar. Biz de nakit yardımları Şam üzerinden Doğu Guta'nın içerisine kendi imkanlarımızla ulaştırdıktan sonra içeriden yüksek fiyatlarla da olsa malzeme temin edilip dağıtımlarını sağlayabiliyoruz.
Elhamdülillah, Allah razı olsun. Tabii Kudüs, Şam, Bağdat, Ürdün, bu bölgeler ilmin ve medeniyetin adeta beşiği, evet, olan bölgeler. Batı buralara bomba atmakla birlikte sadece oradaki insanları, sivilleri öldürmüyor. Aslında oradaki tarihi medeniyeti de bir, kesinlikle, yandan batıya göçürüyorlar. Batıya kaçırmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Sizler de çok büyük bir görev üstleniyorsunuz aslında. Ben tabi yerindeyse buna bir cihat diyeceğim. Çünkü nasıl Afrin'e bugün askerlerimiz hakikaten adaleti, merhameti taşımak için, Suriyeli kardeşlerimize güvenli bir bölge oluşturmak için, orayı teröristlerden temizlemek için cihat ediyorsa, sizler de sizin gibi vakıf kuruluşları, hayır kuruluşları da oraya hayır götürmek adına adeta yarışıyorlar
i̇nşallah.
Ve cihat ediyorlardır inşallah. Allah sayılarınızı artırsın diyeyim.
Allah razı olsun.
Çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz bugün. Sadaka Taşı nezdinde aslında zulüm gören bölgelerde neler yapıldığını bize özetlemiş oldunuz. Sadaka Taşı Derneğimizden bahsetmiş oldunuz. Kıymetli dinleyenler, ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum abi.
Ben varsa teşekkür ediyorum.
Varsa son sözlerinizi almak istiyorum.
Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
Kıymetli dinleyenler, bugün Sadaka Taşı Derneği Başkanı Kemal Bey'i ağırladık programımızda. Dernek faaliyetlerinden ve zulüm gören bölgelere yardım faaliyetlerinden bahsetmiş olduk. Haftaya inşallah yeni bir konuk ve yeni bir konuyla sizlerle birlikte buluşmak ümidi ve niyazıyla. Hayırlı akşamlar efendim.